Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası başlıyor. Başlıyor.
İyi akşamlar, ben Kenan Başaran.
Ben Cüneyt Muharremoğlu.
Ve ana kumanda masasına sevgili Mehmet Uzundurukan bizlere yardımcı olacak. Soyunma Odası'nda sizlerle birlikteyiz. Evet, bu hafta ses geliyor mu Cüneyt sana? Kulağına ses gelmiyor mu? Evet, aynı zamanda ben de iç teknik müdürüm. Başka bir yere transfer edeyim senin sesini ama şimdilik bu sorunu aşamayacağız galiba.
Neyse diyelim.
Evet. Bu hafta tabii ağırlıkla yine futbol gündeminin dışına çıkıldı. Yani sahadaki oyunun arka planına gidildi. Fenerbahçe cephesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan iddialarının araştırılmasını istedi. Federasyon da herkesi şaşırtacak şekilde ilk defa bir kulübün ortaya attığı iddiaları savcılığa iletti. Devamında Ahmet Çakar, yorumcu Ahmet Çakar'ın 8 Kasım 2020 yılında Beyaz TV'de ortaya attığı iddianın da araştırılması istenmişti Fenerbahçe tarafından ta geçen Aralık ayında. Federasyon bu mevzuyu da savcılığa naklettiğini söyledi. Ahmet Çakar bütün bunlar olurken televizyon programında şöyle bir beyanatta bulundu. Bana işkence bile yapsalar,
falakaya yatırsalar
o hakemin adını vermem, ben adam satmam. Tabi hukuken bu çok sıkıntılı bir ifadeydi ama tabi her neyse o bedel, bunu göze alarak elbette konuşmama mevzusu vardır. Yani değil mi? Sonuçta hani siyasette olur, politik eylemlerde, işkencede bile konuşmayan kişiler olur. Bunu 70'lerde, 80'lerde özellikle darbe döneminde çok gördük. Bu manada Ahmet Çakar bir hakem ismini vermemek için her türlü bedeli göze alabilir mi? Bilemiyoruz da. Bunlar ayrı mevzular. Ama bir sürpriz gelişme oldu. Ahmet Çakar dün akşam, değil mi? Dün akşam bir tweet attı ve hakkınızı helal edin dedi. Bu ne anlama geliyor? Biraz onun üzerine spekülasyon yapacağız. Önce Cüneyt, sen Fenerbahçe'ye hakimsin. Fenerbahçe ne istedi federasyondan? Neyin araştırılmasını istedi? Federasyon da neyi nakletti savcılığa? Bir konuşalım biraz detaylı.
Yani esasında Ahmet Çakar 8 Kasım'da bu açıklamayı yaptıktan sonra, yani daha bu kadar hakemler üstünde ya da VAR üstünde bu kadar spekülasyon yoktu o zamanlar. Sadece ondan sonraki bir hatalı karardan sonra Fenerbahçe...
Bir yarışa gidelim hemen.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası devam ediyor.
Evet sevgili Cüneyt, senle kalmıştık. Fenerbahçe'nin hakemlere dair, özellikle VAR odasına dair önemli iddiaları var.
Fenerbahçe'nin esasında bu şikayetleri sadece bu sene başlamadı. Geçen seneden başladı. Özellikle geçen sene Alanya Spor maçı VAR kararları. Ümit Öztürk'ün yönettiği Serkan Tokat'ın VAR olduğu maçta verilen, Alanya Spor lehine verilen penaltı, sonra tekrar edilmesi, ardından son dakikalarda Fenerbahçe Mustafa Pekdemir'in de kendi itiraf ettiği gibi evet elime değmişti ceza alanında dediği pozisyon vardı. Orada verilmemesi, Fenerbahçe geçen sene bunu kırılma noktası olarak görüyor. Lig yarışında o maçtan sonra tamamen koptuğunu. Hani bir Trabzonspor maçı vardı öncesinde Ali Palabay'ın yönettiği. O maçta son dakikada Fenerbahçe'nin attığı bir gol faul gerekçesiyle geçerlilik kazanmamıştı ki hani tartışılabilir bir pozisyondu. Ama Alanya Spor maçıyla geçen sene ligden koparıldığını, bu maçta bir kendine operasyon yapıldığını iddia ediyorlardı. Ve yani sene başından beri de bu endişeyi taşıyorlardı. Çünkü MHK başkanı değişse de esasında hakem kadrosu aynı. VAR'daki isimler aynı. Bu endişeler içinde...
Buna mukabil sezon şöyle başladı. İşte Rıdvan Dilmen MHK'sı.
Evet.
Yani Rıdvan Dilmen bu MHK'yı seçti, başkanını. O seçti Serdar Tatlı'yı. O halde bu MHK Fenerbahçe maçlarını taraflı yönetecek. Yani Fenerbahçe lehine böyle bir algıyla başladı sezon.
Algıyla başladı ama biz sezon ortasında Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öğrendik ki sadece hani Rıdvan Dilmen'i bilmiyoruz ama Mustafa Cengiz Serdar Tatlı'nın MHK başkanı olması için gerekli yerlere destek verdiğini açıkladı. Yani bunu ama biz sezon başında bilmiyorduk mesela.
Hani, evet.
Onun dışında eski hakem ve eski hakem olmasının yanı sıra Dünya Kupası'nda gençlerle de olsa final yönettiği için Türkiye Futbol Federasyonu'nun doğal delegesi, 220 delegesinden biri. Ahmet Çakar 8 Kasım'da
spordan gelen, futboldan gelen bir şekilde nadir üyelerden.
Evet ve yani hayatının sonuna kadar şu andaki yasa değişmezse üye olarak kalacak ve başkanlık seçimlerinde oy kullanacak. TFF başkanlığı seçimlerinde.
Kullanıyor zaten.
Kullanıyor. Evet. Ömür boyu
Erman
bu hakkı var.
Erman Toroğlu da var mıydı?
Erman Toroğlu yok.
Yok muydu? Onu hep yok. Genel kurulları gördüğüm için öyle aklıma kalmış. Evet. Fatih Terim var. Milli takımda 50 kez forma giyen oyuncular oluyor.
İşte hakemlerde Dünya Kupası. Yani çeşitli kıstasları var. Onları aşmış olmak gerekiyor. 8 Kasım'da kendi programında bir iddiada bulundu. İddiası şuydu. Faal bir hakem kendisini arayarak buluşma teklif ediyor. Buluştuklarına diyor ki
yanıltıcı bir bilgi değilse Riva civarında görüşüyorlar.
Evet, hani... yani sonuçta Riva civarında bir yerde buluşuyorlar ve diyor ki o hakem, faal hakem yeni MHK başkanı Serdar Tatlı'ya hakemler arasında büyük bir tepki var. Bunu hani algı, hakemler arasındaki algı, bunu Fenerbahçe'nin tandanslı Rıdvan Dilmen işte ya da Fenerbahçe tandanslı kişilerin getirdiği, buna tepki olarak da Fenerbahçe maçlarında kararların Fenerbahçe aleyhine verileceğini ve şampiyon yaptırılmayacağını söylüyor Fenerbahçe'nin. Bu 8 Kasım'da olduktan sonra bir maçtaki hatadan sonra, şimdi hangi maç hatırlamıyorum, bir hakem isyanından sonra Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu'na mektup yazıyor. Mektupta Ahmet Çakar'ın iddiasının araştırılıp araştırılmadığı da, hani bu sonuçta TFF delegesi, yani herhangi biri değil, sokaktaki bir adam değil. Eski hakem, aynı zamanda hakemler arasında bir şekilde camiada içinde bulunan bir kişinin iddiaları soruluyor. Federasyon uzun süre bu iddiaya sessiz kaldı. Yaklaşık 4 ay boyunca.
Bu haftaya kadar hiç cevap bile vermiyor yani.
Ne Fenerbahçe'ye cevap verdi ki Fenerbahçe bunu açıkladı, bize cevap verilmedi diye. Ama o dönem hani federasyona yakın kaynaklar bazı spor gazetelerine, her kulüpten böyle şeyler geliyor, biz onların hepsine cevap verirsek infial çıkar gibi hani haberler sızdırdılar tabiri caizse. En son gelişme ise artık iki Fenerbahçe yöneticisi Selahattin.
Şöyle bir şey oluyor. Dedim ki yani bir vatandaş arıyor. Diyor ki arka mahallede diyor silah sesleri duydum. Cinayet işlendi. Şimdi polis arıyor ve polis diyor ki biz de her arayana cevap verirsek diyor. İyi olduysa. Yani, ama ne yapar polis değil mi? Bir iki soru sorar.
Şimdi bundan o, biraz da farklı bir olay var.
Federasyon bir, diyor yok, yani. Bir araştırırsın.
Yok yok, hani bir vatandaş diyorsun. Bunda bir vatandaş da değil yani. Eskiden polislik yapmış biri diyelim. Hani yani muteber ya, biri arıyor sana.
Dürtülü bile Ahmet Çakar federasyon delegesi olmasına gerek yok. Sonuçta ulusal bir kanalda yayın yapıyor yıllardır, öyle ya da böyle kamuoyunu etkiliyor. Hani diyorlar ya ne derler onlara, otorite Beğenirsin, beğenmezsin. Ama bir iddiada bulunuyor. Bunun mesela herhangi bir programda, bir siyaset programında bir yorumcu desin ki filanca kişi hakkında işte bilmem ne düzenleniyor. İlla ki bakılır yani. Yani safsatasaydı hocam sen ne böyle zırvalıyorsun, habir ortalığı karıştırıyorsun derler yani.
Yani benim hani kendi şahsi fikrim bu gibi durumlarda bir şekilde soruşturma yapılır. Eğer gerçekliği varsa gereken yapılır. Gerçekliği yoksa da o iddiaya atan kişi hakkında gereken yapılır. Yani sonuçta Fenerbahçe yöneticilerinin Selahattin Baki'nin açıklamalarından sonra özellikle VAR odası, VAR hakemleri artı hakemler arasındaki iddia konuşmasından sonra federasyon artık bu olaya daha fazla sessiz kalamadı ve hani bence doğru bir şey yaptı.
Evet, çünkü biliyorsun bir iki hafta önce belki de geçen hafta ne dedik? İddia sahibi iddialarını ilgili makamlara bilgisiyle belgesiyle iletsin. Orası da kayda değer buluyorsa bunları yine yargıya intikal ettirsin. Ak kara ortaya çıksın. Yani ilk defa bu yapılıyor şu anda.
Evet yani.
Olması sonuçta, gereken bu yani.
Evet yani daha önceden de hani televizyona çıkıp hani bir şekilde bağırmak, hakkımızı arıyoruz, adalet istiyoruz, bu hakemler çete diyenler oldu. Hani daha önce de bu iddialar geldi. Hep sezonluk olarak bitti. Her şey sıfır. Yani şöyle oluyor. Bu iddialar atılıyor. Ertesi sezonun başında sanki hiçbir şey olmamış gibi sıfırlanıyor her şey. Mesela tekrar başlıyor.
Abdurrahim Albayrak, Galatasaray ikinci başkanı dedi ki VAR kayıtları var bizde dedi. Şimdi bu
kimi şampiyon yapmak istediklerini biliyoruz dedi.
VAR hani kayıtları var. Yani bir kere oradaki mevzu öncelikle şu. Bu kayıtlar sizde nasıl oluyor?
Evet. Sonra
bunu
yanlış anlaşıldı.
İkincisi neymiş o kayıtlar? Yani iki ayrı soruşturmaya muhtaç durum ortaya çıkıyor. VAR kayıtları var elimizde dediğin sezon şampiyon oldun.
Evet, üstelik başkasını şampiyon yapacaklar diye iddiada bulunduktan sonra hani
evet, yani
organize bir şekilde
şampiyon yapılacak diye bir serzenişte ya da iddiada bulundunuz. VAR kayıtları var elimize diyerek siz şampiyon oldunuz. Aynı siz bir hafta önce yeter adalet istiyoruz diye bağırdı. Şimdi keşke şöyle olsaydı. VAR kayıtları elimizde. Biz bize karşı kurulan bilmem neye rağmen şampiyon olduk. Bakın biz bunun peşinde bırakmıyoruz. Davamızı vesaire açıyoruz denilmesi gerekiyor. Ama şampiyon olunca her şeyi unut ya da yanlış anlaşıldım. Sonra gel.
Ya esasında sadece şampiyon olmasına da gerek yok. Hani şampiyon olmasa da mesela
hani
atıyorum,
olsa da yaparsa daha güçlü olur yani.
Trabzonspor tarafı da geçen sene şampiyonluğu kaybettikten sonra çok ağır ithamlarda bulundu. Ama sene başında kazansan da kaybetsen de her şey sıfırlanıyor. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi sıfırdan başlıyorsun ama belli bir hafta sonra 5. hafta olur, 10. hafta olur. Eski defterler de açılarak tekrar getiriliyor.
Bir sonraki sezon için kendisini bak geçen sene beni incittin, beni üzdün. Bu sene de beni mutlu et için kullanılıyor sanki yani. O yüzden yani. Peki yani. Şimdi Fenerbahçe olayında bir noktanın altını çizelim. Şimdi Fenerbahçe operatörlerin araştırılmasını istiyor. Diyor ki bu operatörler, bu VAR sisteminde çalışan profesyoneller, operatörler kimdir, nedir, bunlara bakılsın, iyi soruşturuldular mı, iyi araştırıldılar mı? Şimdi bir bu tarafı var. Şimdi teknik olarak biz şunu biliyoruz. Teknik olarak o VAR odasından çıkan her türlü karar VAR hakemi diyebildiğimiz.
VAR, AVAR ikisi birlikte
ya,
yani.
O ikisi yani. Bunlar şey yani. Operatörler hani diyelim ki VAR hakemi atıyorum bu akşam diyelim ki Fırat Aydınus bir pozisyon oluyor. Ekrana gelen görüntüye diyor ki oğlum şuraya nokta koy, şuraya nokta koy. Tamam diyor, bas diyor. Basıyor. Yani operatörün görevi bununla sınırlı. Ama Fenerbahçe de bu bilgiye sahiptir. Buna rağmen VAR operatörlerini konu ediyorsa başka şeyler olması lazım diye düşünüyorum. Yani çünkü Fenerbahçe yönetimine şimdi birileri demiyor mu? Ya VAR operatörünün olayı budur bakın. Orada o noktayı yanlış yere koyan biri varsa koydurandır, o VAR hakemidir. Ya da AVAR'dır. Yani bu operatörün bir şeyi yok, dahli yok. Bu bilgiye sahiptir Fenerbahçe tabii, yönetimi. Tabii. Buna rağmen VAR operatörüne dikkat çekiyorsa olayın arkasında başka şeyler vardır. Herhalde o iddialarını beklemek lazım. Ne ara?
Yani Fenerbahçe'nin şöyle bir tabii ki o bilgileri var. Esasında VAR operatörünün önemi şurada ortaya çıkıyor. Topun ayaktan çıkma anı görüntüsünü de operatörler belirliyor. Yani o ayaktan 3 tane şey var. Ayaktan topa değdiği an, vurduğu an topun...
Niye o niye yani şimdi ben VAR hakemiyim. Gel bakayım derim. Topun ayaktan çıkma anı neresi? Şurada durdur derim mesela. Ya esas, niye operatör orada karar versin?
İşte bir şekilde şu bilinmiyor Türkiye'de. Yani ben de bilmiyorum. Şu an kimse de bilmiyor. Çünkü hani resmi bir açıklama da yapılmadı. Offside'de bizim Türkiye Ligi'nde süper slow motion dediğimiz yani çok ağır yavaşlatıcı kameralar kullanılmıyor maliyeti nedeniyle. Almanya'da, İngiltere'de olan kameralar yok. Bu yüzden top ayağa yapışıyor bir şekilde ve hani şöyle diyeyim, bir saniyede 24 kare var ve 24 karede hangi kareden topun ayaktan çıktığı çoğu zaman belli olmuyor. O anı yakalayamıyoruz biz. Burada belli Fenerbahçelilerin iddiası, operatörlerin bugün saniye içindeki 24 kareden kasıtlı olarak Fenerbahçe aleyhine olanların seçildi. Demek istediğimi anlatabildim mi? Bilemedim ama bu tabii Fenerbahçelilerin iddiası. Şu var, biz şunu bilmiyoruz. Hangi pozisyondan seçiliyor? Top ayaktan çıktığı an mı? Yoksa top ayaktayken mi?
Ama
yoksa
işte karar verici olan VAR. Bak federasyonun açıklaması ne diyor? TFF'nin VAR merkezi uluslararası standartlara sahip olmakla beraber Hawkeye görüntü operatörleri maç içerisinde alınan hiçbir kararda söz hakkına sahip değil. Hiçbir karar diyor bak. Offside çizgilerin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı herhangi bir işlemi gerçekleştiremez diyor bak. VAR hakemi. Yani dolayısıyla ben o yüzden diyorum operatörün bu anlamda bir karar verme şeyi yok. Buna rağmen diyorum, bu bilgiye rağmen Fenerbahçe operatörleri söz konusu ediyorsa ve bunlar iyi araştırılmadı diyorsa Fenerbahçe şu noktalara dikkat çekiyor. Bir, bu VAR operatörlerinin atıyorum hepsi aynı takım tutuyordur. Ya da hiç Fenerbahçeli değildirler. Yalnız, bu çok önemli mi bilmiyorum çünkü yok, o VAR odasındaki şöyle herkesin gönlünde bir takım yatıyordur. Profesyonel hakemlerin dahil. Diğer anlamda hani bir örgüte mensup olduklarını mı iddia ediyorlar? Çünkü bir FETÖ tartışması da yürütülüyor.
Evet.
Herhalde bu ayağıdır.
Mantıklı, o daha mantıklı çünkü.
Burada da Fenerbahçe şunu gidiyor olabilir yani. Hani burada mesele maç meselesi değil. Skor meselesi tabii değil. Böyle adamlar var bünyenize demek iddiasında bulunuyor olabilir.
O zaman da bu kadar niye beklediler? Hemen hani bu bilgiyi alır almaz bence hani savcılığa ya da polise gitmeleri gerekmiyor mu sence?
Bu arada hani şöyle bir şey var. Devlette hani hali hazırda mesela bir bu sicil hikayesi var yani. Sonuçta E-Devlet üzerinden nasıl ki bugün sicil kaydına bakılırsa o şekilde. Ve orada da kişilerin sicil kaydına bakılırken çok birkaç temel kıstasa bakılıyor. Bugün günümüzde sicil kaydına en iyi nereden bakılıyor? Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden. Attıkları tweetler, şunlar bunlar. Orası baz alınıyor aslında günlük hayatta en çok. Yani sen ben şu takımı tutuyorum diyorsun. 3 dakika sonra önüne bir tane tweet koyuyorlar. Bak sen yeşil takımı da tutuyormuşsun. Asıl sicil buradan sosyal bakılıyor. Medya. Yani muhtemelen Fenerbahçe'de bu sosyal medya üzerinden bir takım bilgilere ulaşmış olabilir. Sonuçta bu tür araştırmaları avukatlar yapar, hukukçular yapar.
Yani biz onu bilmiyoruz. Sonuçta bunu, bu iddiayı ortaya atan bir yandan da bunu ispatlamakta mükellef. Yani, Fenerbahçeliler bunu savcılığa verecekler. Savcılıkta bir şekilde karar verecek.
Sonuçta tabii federasyon.
Fenerbahçe'yi rahatsız eden oradaki iletti olaylardan biri de bu VAR'da geçen süre. Mesela atıyorum Fenerbahçe Göztepe'ye gol attığında ki VAR hakemi Fırat Aydınus'tu. İddiaya göre, o dönemki iddiaya göre, basına yansıyan iddialara göre Fırat Aydınus gösterilen görüntüden, offside çıkan görüntüden emin olamıyor. Başka görüntü istiyor. Orada mesela operatörlerin ne şeyi var demiştin ya. Hani operatörün gönderdiği görüntüden tatmin olmuyor. Başka bir görüntü istiyor. O görüntü...
Ama dikkat edin, operatör değil. VAR hakemi yolluyor. Her türlü karar VAR hakemi. Öyle tabii, onu düzeltelim. Tabii. Çünkü yok, federasyona yok. Göre. Yani şey, AVAR ve VAR yani. VAR, hani iki. Operatör lafını özellikle federasyona göre ya VAR ya da AVAR gönderiyor. AVAR gönderiyor.
Orada hani haber, çıkan haber şöyleydi. Hı-hı. Operatörden gelen görüntü. Sonuçta işte. Bir görüntüyü operatör gönderiyor. VAR ve AVAR hakemi o görüntü üstünden tespitlerini yapıyor. O görüntüden tatmini offside çıkıyor. Offside'dan tatmini olmadığı için tekrar görüntüyü istiyor. Bu basına yansıyan iddia böyleydi. Fırat Aydınus başka bir açısını istiyor. Ve oradan Fenerbahçe'nin attığı gol geçerlilik kazanıyor. Ve 4 dakika 29 saniye galiba. Fenerbahçe'nin sık sık açıklamalarında
ben
vurguladığı.
Ben şey söyleyeyim. Hani Hüseyin Özkök'le de bu hakem mevzularına hakim. Niye bir görüntü 4 saniye, 9-10 saniye çözülürken karar, birisi niye... Genelde offside'lar uzun sürüyor. Neden? Topun ayaktan çıkma anıyla diğer oyuncuların pozisyonlarının belirlenmesi, hepsine bir arada bakılması, aynı zamanda oyunun diğer alanlarında ne olup bittiğini bakılması açısından bu uzun sürüyor diyor. Ama offside dışındaki pozisyonlar, hani foul değildi, bunun penaltıydı değildi, bunlar daha kısa süre için sadece o ana bakılıyor. Dolayısıyla o süre farkı buradan doğuyor diyor. Onun da altını çizelim. Şimdi sevgili Vedat geldi. Mehmet'in yerine o girdi oyuna. Eğer araya gidiyoruz mu, reklama gidiyoruz, sonra devam edeceğiz.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası devam ediyor.
Soyunma Odası devam ediyor. Güncel gelişmelerden bugün Beşiktaş Camiası Basketbol Federasyonu'ndan bir haber bekliyor. Tofaş maçının kendi lehine tescil edilmesini istiyor Beşiktaş. Çünkü son saniyede attığı üçlük sayılmamıştı. Beşiktaş burada kural hatası yapıldığını söylüyor. Orada da VAR tartışması var sevgili Cüneyt. Çünkü basketbolda gidip görüntüye bakarak çizgiye bastın basmadığına bakılmıyor.
Bakılmıyor ama ya bir yandan da şöyle bir şey var.
Bundan bence bakılmalı da.
Bakılmalı ama kural olarak öyle. Bakılmıyor evet. Şu anda.
Yani esasında... iki sayılık mı üç sayılık mı ona bakması gerekirmiş ama işte orada oyuncunun ayağı dışarıda içeride, o zaman sen dışarı çıktığına bakamıyormuşsun.
Ya bir yandan bakınca hani Beşiktaşlı oyuncu hatayı yapıyor esasında. Hani ayağını dışarı basıyor ve topu...
İşte hani...
Yani adalet duygusu açısından hangi tabii. Karar alınırsa alınsın bir şekilde zedelenecek sanki. Hani hem... Yani ne karar çıkarsa çıksın
yani
bir
hani
şey
kural,
olacak.
Yani kural saçma. Yani bu kuralın düzeltilmesi lazım. Mevcut kuralda neyse onu uygulanmasını istiyor Beşiktaş. Diyor ki bizim 3 sayılımızı yediniz. Dolayısıyla biz yenilmiş olduk diyor. Beşiktaş aksi halde maç 89-88 mi?
Bir sayı
tabii,
farklı.
Bir sayı şey. Farklı Beşiktaş kazanacaktı. Her neyse şimdi
fair play bir hareket
yapıyor.
Normalde 24 evet. Saniye süresi dolmasına rağmen Tofaş bir basket atıyor. Çok kritik maçın bitmesine 5 dakika kala bir sayı buluyor. Hakemler sayıyı veriyor ama Orhun Ene 24, yani saatte bozukluk olduğunu ve sürenin geçtiğini belirterek sayının iptal edilmesini sağlıyor. Tofaş maçın sonunda bir sayı farkla kazanıyor ama hani Tofaş kendi açıklamasına da buna atıfta bulunuyor.
Yani ben biz, kendi adıma şunu söyleyeyim. Yani eğer ki çizgiye basılmışsa, ben bunu görüyorsam, o kurala rağmen ben sayımın iptal edilmesini kabul ederdim. Yani Beşiktaş namına diyorum. Ben Beşiktaş yöneticisi olsam itiraz etmezdim yani bu anlamda. Evet, kural belki benim lehime ama bu vesileyle bu saçma kuralın da değiştirmesi gerektiğini söylerdim. Yarın bir başka gün senin de başına gelebilir. Hatırlarsan Avrupa Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Kerem Tunçer de çizgiye basarak bir sayı atmış, bir Sırbistan'ı mı?
Sırbistan'ı yenerek finale yükselmiş.
Finalde Amerika Birleşik Devletleri'ne rakip olmuştuk. Şimdi oradan iş Maradona'nın eline kadar gider yani. durum bu. Şimdi bir at yarışı olacak değil mi sevgili Vedat? Geldik mi at yarışına? Bırakıyorum sana.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası devam ediyor.
Evet, şimdi programımıza farklı bir parantez açıyoruz. Bir sosyal sorumluluk projesi var. Harikulade bir iş. Bu konuyu konuşacağız. Sokak hayvanları yararına düzenlenen Türkiye'nin en büyük e-spor etkinliği İstanbul Tavla Turnuvası'nda tam 50 bin TL ödül. İyi oynar mısın Cüneyt Tavla'yı?
Tavla'yı iyi oynarım ya.
O zaman sen de katıl. Şimdi nedir bu olay? Tam detaylarını İlkay Çelebi'den alacağız. Alo.
Alo, iyi akşamlar.
İyi akşamlar. Tavla deyince Türkiye'de şöyle bir espri yapılır yani değil mi? Bencüse severse gencüse.
Aynen, o espri yapılır. Seni bir Mars'a yollayalım mı?
Evet, o da artık Mars, gerçek oldu esasında.
Mars esprisi artık tavladan çıkacak yani, gidiyor insanlık.
Ah canım, okullar tatil mi yapılır? Tavlayla kız tavlanır mı acaba? Bu tarz şeyler de oluyor tabii, tavlayan da var.
Okullar tatil diyorduk mesela, o da oldu.
Bu son cümlenizi geri alıyoruz artık, biliyorsunuz. Kadınlar üzerinden espri yapmak vesaire, bu da artık hani nasıl ki hayvan hakları konusunda duyarlıysak, kadın hakları konusunda da dilimizi biraz düzeltmemiz gerekiyor. Biz erkekler hala eski alışkanlıklarımızı bırakamıyoruz. Şimdi e-sporun bir kere bu tavla etkinliğini biraz bize bilgi verin. İstanbul tavla turnuvası. Amacı hakkında biraz insanları bilgilendirelim.
Tabii ki önce şeyi tabii düzeltmek gerekir. Yani kadınlarla ilgili sadece o bir espri, erkeklere de yapılıyor bu tarz espriler. Hani tavlanın jargonunda olan şeyler olduğu için.
Kelime oyunu tavla, tavlamaktan
evet,
gelen
evet,
bir espri.
Yani tavla, tavlamak, tavla, tavla beni tavla, vallahi geldim oyuna.
Akşam bir televizyon programı izledim. Orada işte bir yorumcu dedi ki işte adalet artık sadece kadın ismi deyince onu da düzeltme ihtiyacı duydular da o yüzden ben de hani burunda da aman yanlış anlaşılma olmasın diye. Evet, nedir bu İstanbul Tavla Turnuvası?
Şimdi İstanbul Tavla Turnuvası biz geçen senede tavla turnuvası yaparak çok büyük bir katılım sağladık ve Guinness Dünya Rekorlar kitabına girdik. En iyi sosyal sorumluluk projesi ödülü aldık. Sokak hayvanlarına 5 ton mama bağışlandı. Burcu Esmersoy'la oyunlar oynandı. Alek, efendime söyleyeyim, Muslera turnuvamıza katılıyor ve turnuvaya evet, katılan herkesin aslında onlarla da bir oynama fırsatı oluyor açıkçası.
Bu sene onlarda var mı yine yani? Muslera var,
evet,
değil mi?
Evet evet, Muslera da var.
Alexis Souza, Burcu Esmersoy, Cedi Osman, Merve Oplas.
Cedi Osman. Evet evet. Yani tavla Türkiye'de çok sevilen bir oyun. Ve bunu bizim babalarımız öğretmiştir, dedelerimiz, amcalarımız. Böyle bir gelenek, büyükler genelde öğretir. Ve kolay kolay da büyüğünün karşına geçip de oynayamazsın. Öyle de bir saygı durumu var tavlada. Ama biz şimdi bu uygulamayla, Tavla Start oyunuyla, bu ücretsiz bir oyun. Herkes dileyen indirebilir bu oyunu. Burada 10 Nisan'da bir İstanbul turnuvası yapıyoruz ama dünyanın her yerinden katılabilirler. Tabii ki ödüllerimiz de var. Birinciye 50 bin TL ödülümüz var. İkinciye iPhone 12, üçüncüye Bozburun Melek Otel'de tatilimiz de var. Birbirinden güzel hediyeler de var.
Evet, yemek sepetinden 25 liralıkta hani en düşük o herhalde 25 lira. Yani illa bir şey kazanılıyor. Güzel.
Kesinlikle öyle.
Bütün amaçta ama burada ulvi bir amaç var. Sokak hayvanları için yapılıyor bütün bu etkinlik değil mi?
Evet, evet. Sokak hayvanları yararına yapılıyor. Öncelikle Radyo Spor bize bu imkanı tanıdığı için çok teşekkür ederim. Sesimizi duyurma imkanı tanıdınız. Onu da belirtmek isterim.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu, HAYTAP bunlar da organizasyona destek veriyor yine.
Kesinlikle öyle. www.tavla.istanbul adresinden de bütün bilgilere ulaşabilirler. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Tavla Stars Instagram adresinin son postunun altına Radyo Spor'dan geldik gibi bir ibare yaparlarsa onlara da oyun için 10 bin çip verebiliriz. Bu da böyle bir bizim küçük bir hediyemiz oldu.
10 bin çip mi dediniz, 10 bin coin mi dediniz? Coin demişsinizdir.
coin değil, çip.
Harikuler. Şimdi şu ifadeyi ben çok sevdim. Bakın, şiddetsiz e-spor. Şimdi e-spor malum dünyayı kasıp kavuruyor ama ben özellikle federasyonlaşan oyunlar içerisinde bu nasıl spordur ki diyorum, işte adam öldürme, kan su gibi akıyor sanal da olsa, yani buna oyun deyin bari diyorum, yani spor demeyin. Hani boks bile, normal sporlarda boks bile çok eleştirilirken e-sporda kan su gibi akıyor. Yani Yılmaz Güney'in avantür filmlerindeki isimleri andırıyor. Hal mecal böyle olunca, ama tavlanın hakikaten gerçekten de bir spor, bizim bir nevi milli sporumuz. 5000 yıllık bir geçmiş olduğunu siz de hatırlatıyorsunuz. Bu evet. Anlamda da güzel bir etkinlik yani.
Ya hem güzel hem şöyle, Tavla Start %100 yerli bir yapım, yerli bir oyun. Yani bu da işi güzel kılıyor ve oyunun içeriğinde, yani Tavla Stars'ı indirenler görecektir. Uygulama da çok şirin. Einstein var. Einstein'la oyun oynayabiliyorsun. Burcu Esmersoy'la oyun oynayıp mesela sokak hayvanlarına bağış yapabiliyorsun.
Geçen sene mesela ne kadar bir bağış çıktı bu işten?
5 ton.
5 ton. Güzel. 76 ülke 21.940'la geçen sezon rekor kırılmış. Guinness rekorlar kitabı. Bu seneki beklenti ne?
Yani bu seneki beklenti tabii ki o sayıyı geçmek. Yani o sayıyı geçmek istiyoruz. Muhakkak geçeceğimizi de düşünüyoruz. Çünkü burada hem oynuyoruz hem de aslında faydalı bir şey yapıyoruz. İşi güzel kılan nokta da o. Oyun Türkiye'nin bir oyunu, o da işin ayrı güzelliği diyelim. Onun için dinleyicilerimiz muhakkak Tavla Stars'ı bizleri takip ederek ve tavla.istanbul adresinden bütün detaylara ulaşabilirler. Evet. Hatta sizden geldiğini söylerlerse de 10 bin coin değil yalnız. Coin değil. Bu coin olayı çok bu aralar çok fena oluyor. Bir şeyler dönüyor. Herkes ağzında coin var. Bir çip veriyoruz.
Çip veriyorsunuz. Peki
ama. Sanal bir şey veriyoruz. Peki. Ama hediyelerimiz gerçek yani. O 50 bin TL coin 50 değil. O 50 bin TL.
Türk lirası, bir de faiz artmışken hele şu gün. Güzel para. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Reklama gideceğiz çünkü. Var mı sizde var hakemi? Yani orada zar tutanlara karşı vara gidilecek mi tavla oyununda?
Yani bizde vara gidilmiyor ama tavla direktörümüzle konuşup bu olayı değerlendirebiliriz. Yani vara şimdilik gidilmiyor ama onu düşünüyoruz. Çünkü zar tutanlar oluyor yani bu uygulamanın içinde. Bakalım ne yapacağız? O duruma da bir el atmamız lazım. İyi ki hatırlattın.
Peki. Çok teşekkürler. Bir kez daha belirtelim. 10 Nisan 20 Nisan arasında İstanbul Tavla Turnuvası var. 50 bin TL ana ödüllü ve buradan elde edilen bağışlar sokak hayvanlarına gidiyor. Geçen sene 5000 ton mama değil mi? Yani hayvan
evet,
gıdası.
5 ton.
Evet. Ton.
Zaten ücretsiz bir evet. uygulama.
Bu evet. uygulama Tavla ücretsiz. Stars uygulamasını
bir de söyleyebilirsiniz.
Üç karşınıza... farklı sistem. Yani Mac, iOS, OS hepsi Android'ten de indirilebiliyor.
Evet. Ayrıca evet. Muslera yani... da karşınıza rakip olarak her an çıkabilir yani.
Çıkabilir.
Bileğine, ama İlkay Bey evet, Burcu yani. Esmensoy'a vurgu yaptı yani. Demek ki Burcu Esmensoy'un reytingi daha yüksek.
Şimdi Burcu Esmensoy'la oynamak farklı, Muslera ile oynamak farklı herhalde. Bence ikisinin bir farkı yok ama ben bileğine güvenen gelsin diyorum.
Muslera daha iyi kaleyi kopartıyordur yalnız.
Alex Souza ile oynamak için başvuranlar bilin ki Fenerbahçe ne zaman geliyorsun sorusunu sormak için seçeceklerdir.
Evet, evet. Sohbet kısmından sorabilirsiniz.
Böyle imkanlar da var değil mi?
Efendim?
Böyle imkanlar da var yani.
Tabii sohbet kısmından Muslera ne zaman Fenerbahçe'ye geliyorsun deyip dikkatini dağıtıp yenebilirler.
Anladım. O zaman siz beni de akredite ettin de bir maç ayarlayın bana Alex'le de biz oradan haber çıkartalım. Çok teşekkür ederiz İlkay Bey.
Ben teşekkür ederim ilginiz için. Çok sağ olun.
Rica ederiz. Hoşça kalın. Evet, reklama gidiyoruz.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası devam ediyor.
Evet, güzel bir tavla partisi verdikten sonra diyelim. Tekrar sporun gündemine dönelim. Evet, Fenerbahçe Federasyon var. Hakemleri, VAR odası, operatörler tartışmasını konuşuyorduk. Şimdi bir de Ahmet Çakar boyutu var. Ahmet Çakar sonuçta bu olayın önemli parçalarından biri. Ahmet Çakar son programda 8 Kasım'da yani bana bir faal hakem geldi ve Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar diye aralarına geçen konuşmayı bir kez daha tekrarladı. Orada programcılar da isim sordu. Tabii söylemeyeceğini söyledi. Hatta savcılar beni çağırırsa, işkence de yapsalar, falakaya da yatırsalar ben söylemem, adam satmam dedi. Hukuken bunun bir geçerli var mı yok mu? Tabii bu öyle bir aşama gelirse orada görülür. Diğer tarafıyla şimdi ben açıkçası 8 Kasım'daki o açıklamasını o zaman dinlememiştim. Tekrarında dinledim de. Bilmiyorum, biraz şey gidiyor yani faal hakem diyor ki işte Rıdvan Dilmen MHK'sı lafı bizi rahatsız ediyor diyor. Biz hatta şöyle bir ifade kullandı Ahmet Çakar yani bu hakem şunu demiş yani biz Serdar Tatlı'nın finoları değiliz. Böyle bir ifade de kullanmış, çok enteresan. Bu bize ait değil, Ahmet Çakar'ın aktarımından söylüyorum. Ahmet Çakar lafa girerken ben işte Serdar Tatlı'yı getir götürüm bile yaptırmazdım. İşte Türkçe'yi doğru düzgün konuşamıyor. Yani işin bir boyutunda da çok çirkin bir dil kullandı bence. Yani bir ayrımcı bir dil kullandı. Yani Serdar Tatlı'nın hakem, MHK başkanını eleştirirsiniz, yani, iyi yapmış ama Ahmet bu biraz yani bir yandan biz efendim kalkıp işte bazı ırkçı olaylarda yek vücut oluyoruz. Diyoruz ki işte efendime söyleyeyim hepimiz V boyuz. Güzel. Ya burada Serdar Tatlı'nın Türkçe'yi düzgün konuşup konuşamaması niçin problem oluyor? Kendisinin yani Şanlıurfalı olduğunu, İbrahim Tatlıses'in yakın akrabası, amcaoğlu galiba olduğunu biliyoruz. Ki öyle iddia ettiği gibi de Türkçe'yi falan kötü hani konuşmuyor. Güneydoğulu insanların şivesini mi sorun ediyor? TRT'ye çıktı, konuştu. İşte benim getir götürüm. Bu da yeni bir moda oldu ha. Yani İrfan Can, Mesut Özil'in getir götürünü yani yaparmış. Terlik beni taşırmış. Ne oldu?
Sözlerini doğru kabul edersek burada sadece hani Fenerbahçe
yok, özelinden... Ben önce bu Serdar Tatlı'ya bu yaklaşım, bu dil çok çirkin.
Ben de onu tam onu söyleyecektim.
Bunu bir eleştirelim önce. Bu hoş değil.
Yalnız şu rahatsız edici, hani her şeyden önce şu rahatsız edici. Fenerbahçe tarafını bir tarafa bırakıyorum. Hani oraya girmiyorum. Sonuçta MK başkanını beğenmediği için onu belki de sabote edecek kadar bir oluşum var eğer bu sözler doğruysa.
Ha yani bu dilden ben şöyle kuş kullandım. Ya Serdar Tatlı'yı kendilerine yakıştıramayan ve bu anlamda provoke edilen, ya bakın koskoca belediye başkanı Yusuf Namoğlu sizin başkanınızken kim geldi gibi tahrik edilip de mi bu noktaya gidildi?
Yani eğer hakemlerde zaten hani böyle bir oluşum varsa bu başlı başına başka bir vahim olay yani. Her yani şeyden
bu
bağımsız.
Bu dili bir tarafa
hani
koyalım, sonra da şimdi o gizli tanık mı olur ne olur ama bir şekilde o kimse o faal hakem sorulur ona. Sen bu Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklarını neye göre söylüyorsun? Bir muhabbetiniz olmuş olmalı. Bir şey duymuş olmalısın. Elinde bir şey olmasa yorum mu yaptın? Yani böyle kafana göre yorum yapamazsın yani. Neye dayanarak? Şimdi Cüneyt Çakır diyelim ki yarın öbür gün çağrılsa ya da Fırat Aydın olsa ne münasebet biz yani böyle bir niye biz Fenerbahçe şampiyon yapmamak için çalışalım? Muhtemelen böyle diyecekler yani. Ama o hakem kimse o faal hakem de çat çat çat diye belgeler koyarsa değil mi?
Tabii tabii.
O zaman anlamlı olur. Yoksa öbür türlü ya bir dertleşme sohbetidir. Hocam vallahi biz bu Serdar Tatlı'dan hiç hoşnut değiliz ya. Bu ya, adam kim ya? Bu bizi yönetecek adam mı? Vallahi bak sanki var ya bu MHK algısı falan yapıyorlar ya. Rıdvan Dilmen MHK'sı falan diyorlar. Bak gör abi tam tersi olacak. Bu hakemler sırf bu laf yüzünden Fener'e çat çat çat düdükleri olumsuz çalacaklar demiş.
Yani ya öyle dese bile hakemin özellikle böyle gizli bir randevuya çağırması, bilmem ne yapması bile hani biraz şüphe uyandırıyor bende. Şöyle şüphe uyandırıyor, sanki Ahmet Çakar'ı bu konuda yönlendirerek kamuoyunu Serdar Tatlı'ya doğru.
Yani her boyutta olabilir yani.
Yani çok boyutlu. Bunu da ortaya çıkarmak savcıların görevi artık. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu savcılara suç duyurusunda bulundu. Artık hani savcılık hakemin kim olduğunu bulabilir mi, bulamaz mı? Bulduktan sonra ifadesini alıverir mi? İfadesinde bu söylediklerini eğer doğruysa Ahmet Çakar'a söylediklerini ispatlayabilir mi? Bunları göreceğiz.
Evet. Neyse ki dediğimiz gibi federasyon bence yani çok eleştirdik buradan federasyonun icraatlarını ama şu mevzuyu işte somut bir şekilde savcılığa aktarması çok doğru olmuştur. Böylece hiçbir şey böyle söylendiğiyle kalmayacak ve Fenerbahçe'ye göre Fenerbahçe cephesine göre önemli olaylar bizi bekliyor yani o cepheye göre çok sansasyonel gelişmeler olabilir.
Yani bu arada bu. Hani eğer Fenerbahçe cephesinin dediklerinde doğruluk payı çıkarsa savcılık araştırması sonucu liglerin sonuçları konusunda da spekülasyonlar başlayacak. Yani onaylanıp onaylanmayacağı konusunda. Çünkü eğer maçlara etki ettilerse öyle bir tartışmalı günlerde geçirebiliriz eğer.
Tabii
Fenerbahçe
yani,
tarafının iddiası doğrulanırsa.
Artık
tescil edilip edilmeyeceği konusunda liglerin bayağı bir tartışma olacak
ne
yani.
Ne bileyim yani burası Türkiye şimdi şöyle düşün sonuç itibariyle zaten pandemi sezonu oynanmış işte Avrupa'ya bir takım göndermen gerekiyor. Avrupa'daki tablon ortada bir sürü şey diğer taraftan Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğunun tanınması talebi var. Onu da federasyona resmi olarak iletti. Federasyon o konuyu da görüşecek. Yani birçok konu var. Diğer taraftan da hafta sonu bir derbi var ama derbiden önce Ziraat Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu. Beşiktaş'la Bedipol Başakşehir yarı finalde karşı karşıya geldi. Öncelikle dejavu oldu. Bu sezon 3. kez karşı karşıya geldi ve 3'ü de 3-2'lik sonuçlarla Beşiktaş lehine bitti. Son kupa
birisi
maçında
evet, bitti. Normal
ligdeki ilk maç ve bu maçta ligde hatta 3-0'dan 3-2'ye
getirdi. İlk maç 3-0'dan Beşiktaş öne geçmişti. 3-2 oldu.
Bu maç 2-0'dan 2-2 oldu ama uzatmada Beşiktaş 3-2 kazanmayı başardı. Evet. Geçen cuma Başakşehir'deki maçı da yine o düello şekli olmuştu ve 3-2 kazanan Beşiktaş olmuştu ki bu Beşiktaş'ın bir sezonda Başakşehir'i 3 kez yendi vaki değildir yani. İlk defa bu sezon gerçekleşti evet. Muhtemelen. Yani en azından Medipol Başakşehir adı hiç olmadı. Büyükşehir Belediye'yken olmuş olabilir.
Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük kariyerinde de ilk defa kupada finale yükseldi. Yani bir kupa alma şansı yakaladı. Hani şampiyonluğu bilmiyoruz ama şampiyonluk kupasını Türkiye kupasında
yani en azından bir kulpunu, final oynuyor.
Bir kulpuna tuttu Sergen Yalçın.
Kariyerinde ilk defa dediğin gibi final oynayacak.
Futbolculuk kariyerinde Türkiye kupası var,
var
ama
var.
Ama yani, teknik hoca olarak yani hoca olarak direktörlük kariyerinde ilk defa yani. Bir kupaya bu kadar yakın.
Yani en azından ben de o şüpheyi taşıyordum. Yani Sergen Yalçın bir tam sezon geçirsin ondan sonra hakkında hüküm verelim diyenlerdendim. Öyle bir sezona denk geldi ki yani Türkiye futbol tarihinin en uzun sezonuna denk geldi ve şu ana kadar da maratonu iyi koştu. Hani kısa mesafe teknik direktörüyken şimdi bir maraton koştu. Ligi bitirdiğinde her anlamda sayısal olarak, maç sayısı olarak ezeli rakiplerinden daha çok maç oynamış olacak. Kupa ve Avrupa'daki maçları da sayıldığı zaman çünkü. 2-3 maç farklı olsa fark olacak. Belki Galatasaray Avrupa Ligi'nde biraz daha maç yani, fazla oynamıştı.
Yani lig şu an bitse ligin en başarılı teknik direktörü diyebiliriz.
Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Beşiktaş Futbol Kulübü ya da Jimnastik Kulübü Derneği diyelim. Bugünden Sergen Yalçın'a aslında başarmış saymalı. Yani çünkü olanaksızlara rağmen
yani sezon başına dönecek olursak Beşiktaş'ın kadrosu bu 3 büyükte hatta Trabzon da dahil 4 büyükler içinde en zayıf kadro olarak görülüyordu.
Ya ben şunu demek istiyorum. Sonuçta 1,5 sezondur çalışıyorsun. Tarzını, tavrını gördün. Neyi ne kadar yapabileceğini, neyi neyle ne kadar yaptığını gördün. Bir gelecek görüyorsan Sergen Yalçın bugün karar vermelisin. Şampiyon olan bir hocayla devam etmek marifet değil. Bunu zaten herkes yapar. Şampiyon olduğunda ne olacak? Sergen Yalçın Şampiyonlar Ligi'nde de boy göstermek isteyeceği için o da imza atar zaten. Öbür türlü ama bir sözleşme tartışmasıdır gidiyor. Onu da istiyorsan aradan sonra konuşalım. O konuda da bazı bilgilerimiz var.
Bu arada Antalya Spor'u da hani konuşalım.
Onu da konuşalım. Tabii tabii.
Yani rakip aradan olarak. Sonra.
Evet. Ara veriyoruz. Ya da Vedat bize onay verirse at yarışı geldi diye ben sözümü kestim. Beşiktaş'ın rakibi Antalya Spor olacak. Ama yarışa gidelim sonra devam ederiz.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası devam ediyor.
Evet, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın rakibi beklenti Alanya Spor'du ama Antalya Spor geldi. Çünkü Alanya Spor hem ligde daha iyi pozisyonda hem son maçta Antalya Spor'un serisini bitirmiş 4-0'la. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Antalya Spor bir farklı yeniliyor sonra düzeliyor. 13 maçlık seriyi de 6-0'lık bir yenilgiden sonra sağlamıştı. Şimdi evet. 4-0 yenilince de
esasında mesela Ersun Yanal Hoca hep hücum hocası olarak bilinir. Hatta Fenerbahçe gelirken eski Aykut Kocaman'dan sonra geldiğinde hücum futbolu için getirilmişti ama Antalya Spor'da bir savunma takımı yarattı bu sene o 6-0'lık Hatay Spor yenilgisinden sonra. Ve o savunma takımı Türkiye Ligi'nde dediğin gibi 13 maç kaybetmedi geçen hafta. Alanya Spor'a yenildi ve Alanya Spor'da Türkiye Kupası'nda 2-0 yenerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Evet.
Ve o yine Ersun Yanal'ın takımı kupada finale gelirken hiç gol yemeden 0 gol yiyerek geldi. Bu da ilginç bir istatistik.
Evet, ilginç. Tabii bu sene kupa çok kısa. Hani bir bilgisayar tabiriyle kısa yol tuşu gibi oldu. 5 maçta final görüyorsun. Pandemi nedeniyle kısaltılmış özet bir Türkiye Kupası sezonu yaşıyoruz. Alanyaspor çıksaydı öyküsüyle daha çekici olabilirdi. Çünkü Çağdaş Atan'la Sergen Yalçın, yani sezon başı yollarını ayıran ikili, ligde Çağdaş Atan Sergen Yalçın'ı 2-1 yenmişti. Onun da revanşı yaklaşıyor. Diğer tarafıyla dediğimiz gibi Sergen Yalçın'ın ilk finali olacak. Ersun Yanal daha önce Gençlerbirliği'yle final oynamıştı ama kazanamamıştı.
2003-2004 sezonunda Trabzonspor'la oynayıp 4-0 kaybetmişti.
Evet. Şimdi yani genel olarak çalkantılı geçen bir sezonda Antalyaspor finali gördü. Güzel bir maç bizi bekliyor. Tabii henüz yeri ve yurdu belli değil, değil mi maçın?
Yok, daha belli değil.
Tarihi de belli değil. Onu da federasyon.
Geçen sene ama hani Türkiye Kupası finali, Alanyaspor Trabzonspor finali, Şampiyonlar Ligi finaline ön hazırlık olması için Olimpiyat Stadı'nda yapılmıştı. Final ertelenince tabii gene orada olması muhtemel, yani aynı mantıkla federasyon hareket edersin.
Evet. Şimdi bunun dışında hani kupa mevzusunu kapatıyoruz.
Bence kupa mevzusunu kapatmadan şu Sergen Yalçın'ın sözleşme ayrıntılarını...
Kupa kısmını kapatıp... Şimdi Sergen Yalçın niye sözleşme imzalamıyor, niye imzalamıyor? Yönetim bu konuda... Ajanspor Beşiktaş muhabiri Erdal Cömert arka planda ne konuşulduğuna kulak kabarttı ve haberini yazdı. Şimdi bir kere hani iki taraf arasında hani bu sözleşmenin uzamaması gibi bir sıkıntı yok. Yani Beşiktaş'a gelirken de zaten çok fazla zorluk çıkartmadı Sergen Yalçın. Onun açısından da Beşiktaş'ı çalıştırmak bir hedeftir sonuç itibariyle. 9 milyon TL'ye geldi. Yani 1,5 sezon için 9 milyon. Yani 6 milyonu, yani Abdullah Avcı'nın yarısı. Yarı fiyatına.
Sergen Yalçın zaten bunu daha önce şöyle söylemişti. Ne kadar imza attığımı bilmiyorum demişti. Önüme getirdiler, imzayı attım demişti.
Ama sonuçta arka planda. Bunu Fatih Terim de biliyorsun söyler. Ben hiç bilmiyorum yani. Avukatım konuştu. Sonra arıyoruz. 3-4 milyon yok. Yani bize ya de nasip olur inşallah. Valla bilmiyorum. Avukatım ilgileniyor. Ne kadarmış? 3 milyon euro. 3 milyon euroymuş.
Ama 1905 liraya da çalıştığı vardır.
Yani. Tabii ki. Şimdi kasa kolaylı dedim. İşte bu oluyor işte. Şimdi Sergen burada bence iki tarafta şunu bekliyor. Yani bir kere dediğim gibi Abdullah Avcı'nın aldığının yarı fiyatına imza attı. Şimdi illa ki sezon sonunda Sergen Yalçın daha iyi bir mukavele isteyecektir. Yani ne imzaladım bilmiyorum demeyecektir bu sefer. Sonuçta bir iş yapıyor. Ve
Profesyonel ve yani, başarılı bir sezon geçiriyor yani en azından.
Bu kadroyla olmaz denilen Beşiktaş'ı ne yapıyor? Bir kere kupada finale taşıyor. Ligin en iyi futbolunu oynatıyor.
Ve en yakın rakibinden evet. Şu an 2 puan, maç eksiği olmasına rağmen 2 puan.
En azından bu sezon seni şampiyonluk yarışına tutmuş gözüküyor şu gün itibariyle. Sezon sonu olur olmaz ayrı. Çünkü henüz hakikaten çok maç var. Beşiktaş'ın zorlu bir fikstürü var. Fenerbahçe derbisi, Alanya Spor'la oynayacak, Galatasaray deplasmanına gidecek. Yani o anlamda fikstür açısından bakınca çok da zaten kolay değil.
Ama şöyle bir şey var zaten. Bu sene kimin kimi yendi? İşte lig sonuncusu Gençlerbirliği gelip Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenebiliyor yani.
Aynen.
Hiçbir maçın garantisi yok. Çünkü seyirci faktörü de olmadığı için maçların nasıl ve ne şekilde geçeceğini öngöremiyorsun maç öncesinde.
Sergen Yalçın demeçlerine de belli ediyor. Maç maç gidiyor. Mesela derbi sordular Başakşehir maçında. Ya biz bu maçı düşündük dedi. Bu maçı düşündüğünü bir önceki lig maçında da gösterdi. Ne yaptı? 4 sarı kart sınırında bulunan, ceza sınırında bulunan oyuncuyu sahaya sürdü. Çünkü çok düz bir mantıkla hareket ediyor. Yani bu oyuncuları saklayayım, bu maçı kaybedeyim, sonra Fenerbahçe maçını ne yapacağım? Bütün stratejisi değişiyor mesela.
Yani ama doğru düşünüyorsun. Sonuçta Başakşehir'i yenilince ya da Başakşehir'den 3 puan alıyorsunuz ama Fenerbahçe yenerseniz de 3 puan alıyorsunuz.
Yani bir de
orada kaybedeceğiniz bu puanın telafisi Fenerbahçe maçında yenildiğiniz an çok daha ağır olur yani.
Bir de kazanarak Fenerbahçe maçına gittiğinde oyunun stratejisi değişiyor. Kaybederek gittiğinde dediği bambaşka bir şeye dönüşüyor. Yani kazanma mecburiyetin daha da artıyor. Hasılı bugüne kadar maç maç geldi ve şampiyonluk sorusunda yine aynı cevabı verdi. Yani henüz kazanmış bir şey yok ve uzun bir fikstür var hala daha. Ama Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyarsa Türkiye Kupası'na final oynatmış bir Sergen Yalçın az harcatmış. Dolayısıyla yeni mukavelede biraz daha şartların değiştirmesini bekleyecek. Ahmet Nur Çebi tarz olarak Fikret Orman döneminden aldığı en büyük ders ya da tecrübe şudur. Tabiri caizse hani şeye gelmiyor, gaza gelmiyor. İşte çünkü bunun Beşiktaş'a maliyetlerini gördü. Yoksa eyyam yapmayı bilir. Hocamıza 5 yıllık. Hayır, 5 yıllık yapmayacak. 1 artı 3 yapacak yaparsa. Çünkü eğer ki bir sonraki olur ya hani bir aday çıkar der ki Beşiktaş'a Messi, Ronaldo'yu getiriyorum delegeler de verir ve Beşiktaş başkanı değişir. O zaman gelen yeni yönetime bağlayıcı olmamak için bu Sergen Yalçın bile olsa bağlayıcı olmamak için 1 artı 3 yıllık sözleşme önerir. Hatta bu 1 artı 2 de olabilir. Onu da söyleyeyim yani. Çünkü niye 1 artı 3 olmaz? Abdullah Avcı eleştirisinde çok önemli bir vurgu vardı. Niye 3 yıllık yaptınız?
Evet.
Abdullah Avcı ile yapılan mukaveli Ahmet Nur Çebi yönetimi eleştirirken hep niye 3 yıllık yapıldı bu anlaşma anlamış değiliz. Futbolcular niye 4 yıllık mukaveleler yapmış anlamış değiliz diye eleştiride bulunuyordu. Şimdi bu eleştirileri yapan Ahmet Nur Çebi yönetimi pekala sırf burada tutarlı olmak adına belki 1 artı 2 yıl yapabilir. Ama yaparsa da 1 artı 3 o da neye sayılır? Çünkü Sergen Yalçın bu kulübün efsanesi. Yani onunla yollar ayrılma noktasına gelirse de bir Abdullah Avcı gibi davranmayacağını herkes biliyor. Yani Sergen Yalçın Beşiktaş'ta yollarını ayırdığı zaman diyelim ki 3 yıllık yola çıktılar ama yarısına yürümedi işler. Kalkıp da Beşiktaş'ı tahmin ediyoruz ama Uçeka'ya vermez. Oturur, anlaşır.
Peki ben sana başka bir şey soracağım. Beşiktaş bu konuda çok, hani Dorukhan Toköz meselesinde de biliyoruz hani çok tavizsiz gidiyor. Yani belli bir fiyatım var. Bunu beğenen kalır, beğenmeyen gider tavrı Sayın Çebi'nin hani tavrı, genel tavrı. Peki biraz spekülatif bir soru ama Sergen Yalçın için bir fiyat, Sergen Yalçın kendine bir ücret koyarsa ve Beşiktaş kulübünün arasında fark olursa nasıl bir süreç, yani kriz olur mu böyle
şu
bir durumda?
Bizim aldığımız bilgi şu, yani mukavele üzerine çalışılıyor. Yani Sergen Yalçın'ı
yani mesela tamamen şartlarını farazi konuşuyorum.
Ya, şöyle düşün yani.
Ya Fenerbahçe geldi Sergen Yalçın'a talip oldu. Hı-hı. Ve yüksek bir rakamı gözden çıkardı. Hani Dorukhan gibi düşün. Hani Toköz gibi düşün. Diyelim ki Beşiktaş'ın iki katı bir para verdi. Profesyonel hayatta bunun karşılığı ne olur yani?
Yani teknik direktörle oyuncu pozisyonu farklıdır. Ben Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe iki kat bir ücretle
yok
verse
yani,
gideceğini düşünmüyorum.
A takım, B takım.
Ben şahsen gideceğini düşünmüyorum. Yönetimde Sergen Yalçın'ın mukavelesini daha da ücretini arttıracak ve Sergen Yalçın'ın reddedemeyeceği, yani onu da tamam bu artış makuldür diyeceği bir artış yapacak. Hani zaten sözleşme böyle yapılır, karşılıklı nabız ölçülür. Böyle bir çalışma yürütülüyor. Hedef de milli arada bu işi bitirmek. Bakalım ne olacak. Evet, biz yarın derbi ağırlıklı ve Galatasaray maçını konuşmak üzere şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sevgili Vedat Parlak'a da teşekkürler.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.